36. Roma Karnavalı. Frans kendine geldiğinde, yüzünün solukluğundan çok ihtiyaç duyduğu anlaşılan bir bardak suyu içen Albert'i ve şimdiden palyaço kıyafetini giyen Kont'u fark etti. Bakışlarını istemsizce meydana çevirdi. Cellat kütüğü, cellatlar, mahkumlar, her şey ortadan kaybolmuş, geriye sadece uğuldayan, neşe içinde kendinden geçen bir halk kitlesi kalmıştı. Sadece Papa'nın ölümünde ve maskeli eğlencenin açılışında çalan Montecitorio'nun çanları var gücüyle çalıyordu. "Söylesenize," dedi Conta, "neler oldu?"
"Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey. Gördüğünüz gibi sadece karnaval başladı. Hemen giyinelim."
"Gerçekten de," diye karşılık verdi Frans. "Bu korkunç sahneden geriye sadece bir düşün izi kalıyor.
Çünkü gördüğünüz şey bir düşten, bir karabasandan başka bir şey değil."
"Evet, benim için öyle. Peki ya mahkum için?"
"Onun için de bir düştü. Sadece o uyuyakaldı, oysa siz uyandınız. Hanginizin daha şanslı olduğunu kim söyleyebilir?"
"Peki ya Pepino, ona ne oldu?" diye sordu Frans.
"Pepino kendini hiç umursamayan makul bir gençtir. Kendileriyle ilgilenilmediğinde öfkelenen insanların aksine genel ilginin arkadaşı üzerinde yoğunlaşmasına çok sevindi ve böylece bu fırsattan kendisine eşlik eden saygıdeğer rahiplere teşekkür bile etmeden kalabalığın arasına sızıp ortadan kaybolmak için yararlandı. İnsan hiç kuşkusuz çok nankör ve bencil bir hayvan. Hadi giyinsenize. Bakın gördüğünüz gibi Monsieur de Morcar size örnek oluyor."
Gerçekten de Albert istemsizce siyah kısa pantolonunun üzerine tafta pantolonunu geçiriyor, cilalı botlarını giyiyordu.
"Söylesene Albert," dedi Frans. "Çılgınlık yapmayı seviyor musun? Hadi içtenlikle yanıtla." "Hayır ama aslında böyle bir şeyi gördüğüm için çok memnunum. Ve siz Sayın Kont'un söylediklerini şimdi anlıyorum. Bir kez böyle bir gösteriye alışıldığında heyecan sadece bu şekilde yaşanabilir."
"Ayrıca kişilik incelemeleri sadece o anda yapılabilir," dedi Kont. "Cellat kütüğüne çıkan ilk basamakta ölüm, yaşam boyunca taşınan maskeyi söküp alır ve böylece gerçek yüz ortaya çıkar. Andrea'nın gerçek yüzünü izlemenin güzel bir şey olmadığını kabul etmek gerek. İğrenç soytarı. Giyinelim beyler, giyinelim." Franz'ın nazlı bir genç kız rolüne bürünmesi ve arkadaşlarına eşlik etmesi gülünç kaçacaktı. Bunun üzerine kostümünü giyip en az yüzü kadar soluk olan maskesini taktı. Giyinmeleri tamamlandığında aşağı indiler. Konfetiler ve çiçek demetleriyle dolu araba kapıda bekliyordu. Konvoya katıldılar. Yaşanmakta olan o muazzam karşıtlığı tasvir etmek hiç kolay değildi. Popolo Meydanı, o kasvetli ve sessiz sahnenin yerine çılgınca ve uğultulu bir sefahat alemini sahneliyordu. Her yandan taşan, kapılardan fırlayan, pencerelerden inen bir maskeli kalabalığı alana yayılıyordu. Soytarılarla, palyaçolarla, kukulatalılarla, markilerle, trastevereililerle, gülünç giysilerle, şövalyelerle, köylülerle dolup taşan arabalar dört bir yandan meydana giriş yapıyordu. Kimsenin kızmaktan, gülüp geçmekten başka bir şey yapma hakkı yoktu. Herkes haykırıyor, ellerini kollarını sallıyor, un dolu yumurtaları, konfetileri, bukleleri birbirlerine fırlatıyordu. Frans ve Albert tıpkı derin bir kederin avutulması için bir sefahat alemine götürülen ve içip sarhoş oldukça geçmiş ile şimdi arasında bir perdenin kalınlaştığını hisseden kişilere benziyordu. Gördüklerini görmeye ya da daha doğrusu gördüklerinin yarısını içlerinde hissetmeye devam ediyorlardı. Ama yavaş yavaş genel esriklik halinin etkisi altına girdikçe gidip gelen bilinçlerinin kendilerinden uzaklaştığını duyumsuyorlardı. Bu gürültüye, bu hareketliliğe, bu çalkantıya katılmaya garip bir ihtiyaç duyuyorlardı. Yan arabadan Morcerf'e doğru atılan ve iki arkadaşıyla birlikte kendisini toz içinde bırakırken boynunu ve yüzünün maskenin örtemediği bölümlerini adeta yüz iğne fırlatılmış gibi sıyırarak acıtan bir avuç konfeti, onu rastladıkları bütün maskelilerin çoktan başlattığı bu büyük savaşa katılmaya teşvik etti. O da arabada doğrularak ellerini çuvallara daldırdı ve var gücüyle, tüm yeteneğiyle yandaki arabalara yumurtalar ve badem şekerleri yağdırmaya başladı. Savaş o andan itibaren başlamıştı. Karşılarındaki son derece renkli, hareketli ve çılgınca manzara düşüncelerini başka yöne çektiğinden iki genç adamın yarım saat önce tanık olduğu olay zihinlerinden tamamen silinmişti. Monte Cristo kontuna gelince, söylediğimiz gibi, bir an olsun heyecanlanmış gibi görünmemişti. Gerçekten de baştan başa bütün balkonları işlemeli örtülerle, bütün perdeleri kumaşlarla kaplanmış, Romalılarla, İtalyanlarla, dünyanın dört bir yanından gelenlerle, doğuştan ya da servetleri veya dehaları sayesinde aristokrat payesi almış kimselerle, bu gösterinin etkisine kendiliklerinden kapılıp balkonlarda iki büklüm, pencerelerden sarkarak kendilerine gönderilen bukleleri karşılarken, arabalara konfeti yağdıran çekici kadınlarla dolup taşan 4-5 katlı bir sarayla çevrili, 300 bin izleyici barındıran o şirin Korso Caddesi'ni, aşağı doğru inen badem şekeri ve yukarı doğru yükselen çiçeklerle yoğunlaşan atmosferi, kaldırımlarda gülünç giysileriyle hiç durmaksızın, çılgınca ve neşeyle tepinen kalabalığı, gezinen devasa lahanaları, insan bedenleri üzerinde böğüren manda başlarını, arka ayakları üzerinde yürüyormuş gibi görünen köpekleri ve bütün bunların ortasında çıkarılan bir maskeyi ve Kalot'un düşünde gördüğü San Antonio'nun bu günahında, Astarte'nin seyredilmek istenen ve rüyalarındakilere benzeyen iblisler yüzünden gözden kaybedilen büyüleyici görünümünü zihninde canlandırırsanız, Roma karnavalı hakkında belli belirsiz bir düşünceye sahip olabilirsiniz. İkinci tur sırasında arabayı durdurarak arkadaşlarından izin isteyen Kont arabasını onlara bıraktı. Franz gözlerini yukarı kaldırdı. Rus polis sarayının karşısına gelmişlerdi ve kırmızı haçlı beyaz damasko ile kaplı orta pencerede mavi kukulatalı bir giysi vardı. Franz bu giysinin içinde Arjantina tiyatrosundaki güzel Yunan'ın olduğunu kolayca tasavvur etti. ''Beyler'' dedi Kont arabadan aşağı atlarken. Aktör olmaktan yorulup yeniden izleyici olmak isterseniz pencerelerimin önünde yerinizin ayrıldığını biliyorsunuz. Bu arada arabacım, arabam ve uşaklarım emrinizdedir. Kont'un arabacısının gerçekten de Ayı ve Paşa Vaudeville'indeki Audrey'ninkine tıpatıp benzeyen bir ayı postu giydiğini ve arabanın arkasında ayakta duran iki uşağın üzerlerinde bedenlerine tam uyan yeşil maymun kostümü bulunduğunu ve gelip geçenlere yüzlerine çeşitli ifadeler vererek baktıkları esnek maskeler taktıklarını söylemeyi unutmuştuk. Franz Conte'a bu nazik önerisinden dolayı teşekkür etti. Albert'e gelince, konvoylarda sık rastlanan genel molalardan birinde Kontungi gibi durmak zorunda kalan Romalı köylü kadınlarla dolu bir arabaya çapkınca bakıyor ve buketler gönderiyordu. Onun açısından ne yazık ki konvoy yeniden harekete geçti ve kendi arabaları Popolo Meydanı'na inerken Albert'in ilgisini çeken araba Venedik Sarayı'na doğru gidiyordu. ''Ah sevgili dostum, görmediniz mi?'' dedi Franz'a. ''Neyi?'' ''Bakın, Romalı köylü kadınlarla dolu şu faytonu.''
''Hayır.''
''Hepsinin çekici kadınlar olduğundan eminim.''
''Maske takmış olmanız ne büyük bir bahtsızlık sevgili Albert. Aşkta yaşadığınız hayal kırıklıklarını telafi etmenin tam zamanıydı.''
''Ah!'' diye yanıtladı Albert biraz gülerek. Biraz da ikna olmuştu. ''Karnavalın bana şans getirmeden sonlanmayacağını umuyorum.''
Albert'in bu umuduna rağmen gün boyunca Romalı köylü kadınlarla dolu faytonla 2-3 kez daha karşılaşmaktan başka bir macera yaşanmadı. Albert bu karşılaşmalardan birinde kazara ya da bilerek maskesini çıkardı. Bu karşılaşma sırasında kalan buketleri faytona doğru fırlattı. Albert'in köylü kadın kostümü altında çekici olduklarını sezdiği kadınlardan biri kuşkusuz bu zarif davranıştan etkilenmişti. Çünkü o da iki dostun arabası bir kez daha yanlarından geçtiğinde onlara bir menekşe buketi yollamıştı. Albert bukete doğru hamle yaptı. Franz bu buketin kendisine yollanması için hiçbir gerekçe olmadığını düşündüğünden onu Albert'e bıraktı. Albert bir tutam menekşeyi sevinçle yakasına takarken araba muzaffer bir edayla yoluna devam etti.
''İşte bir maceranın başlangıcı,'' dedi Franz. ''İstediğiniz kadar gülün ama aslında bu işin yolunda gittiğine inanıyorum. Bu yüzden bu menekşeyi yakamdan çıkarmayacağım.''
''Tabii ki buna ben de inanıyorum.'' dedi Franz gülerek. ''Bu bir tanışmanın simgesi.'' Zaten şaka kısa süre sonra gerçeğe dönüştü. Çünkü arabaları hala konvoyu izlemeye devam eden Franz ve Albert, köylü kadınlardan arabasıyla yeniden karşılaştıklarında Albert'e menekşe yollayan kadın onu yakasında görünce ellerini çırptı.
''Bravo sevgili dostum, bravo.'' dedi Franz. ''İşte bir mucize gerçekleşmeye başlıyor. Yanınızdan ayrılıp sizi yalnız bırakmamı ister misiniz?''
''Hayır, hiçbir şeyi aceleye getirmeyelim. İlk tanışmada söylediğiniz gibi opera balosu için saatin altında randevu verip ahmak durumuna düşmek istemem. Güzel köylü daha ileri gitmek isterse onu yarın buluruz ya da o bizi bulur. O zamana kadar ciddiyetini kanıtlamış olur ve ben de ne yapacağımı düşünmeye başlarım.'' Aslında sevgili Albert, dedi Franz, Nestor kadar bilge, Ulysses kadar temkinlisiniz ve kirkenizin sizi herhangi bir hayvana dönüştürmesi için ya çok becerikli ya da çok güçlü olması gerekecek. Albert haklıydı. Meçhul güzel kadın hiç kuşkusuz bu aşk oyununu o gün için daha ileriye götürmemeye karar vermişti. Çünkü iki genç birçok tur atsalar da bakışlarıyla aradıkları faytonu bir daha göremediler. Araba hiç şüphesiz yan yollardan birinde gözden kaybolmuştu. Bunun üzerine Ruspoli Sarayı'na geri döndüler. Ama Kont da mavi kukuletalı giysiyle ortadan kaybolmuştu. Sarı damasko asılmış iki pencerenin kenarı kuşkusuz davet ettiği kişilerle doluydu. O sırada maskeli eğlencenin başladığını bildiren çan, şenliğin bittiğini haber verdi. Korso konvoyu hemen dağıldı ve bütün arabalar bir anda yan sokaklarda gözden kayboldu. Franz ve Albert, Marette yolunun önündeydiler. Arabacı hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti ve polis sarayı boyunca ilerleyerek Spagna meydanını geçtikten sonra otelin önünde durdu. Üstad Pastrini konuklarını kapının eşiğinde karşıladı. Franz'ın ilk işi kont hakkında bilgi edinmek ve onunla zamanında buluşamadıkları için duyduğu üzüntüyü belirtmek oldu. Ama Pastrini, Monte Cristo kontunun kendisi için ikinci bir araba getirttiğini, bu arabanın saat 4'te kendisini almak için Ruspoli Sarayı'na gittiğini söyleyerek onun içini rahatlattı. Ayrıca kont Pastrini'yi iki arkadaşa Argentina tiyatrosundaki locasının anahtarını iletmekle görevlendirmişti. Franz, Albert'e ne yapmak istediğini sordu. Ama Albert'in tiyatroya gitmeden önce hayata geçirmesi gereken büyük projeleri vardı. Dolayısıyla cevap vermek yerine, Üstad Pastrini'ye kendisine bir terzi bulup bulamayacağını sordu. ''Terzi mi? Ama ne amaçla?'' diye sordu otelcimiz. ''Bize yarına kadar olabildiğince zarif Roma köylü elbisesi dikmesi için.'' Üstad Pastrini başını iki yana salladı. ''Yarına kadar iki elbise dikmek mi?'' diye haykırdı. Ekselansları beni bağışlasın. İşte ancak Fransızlara özgü bir talep. İki elbise hem de bir günde. Hiç kuşkusuz düğme başına bir ek ödeseniz bile yeleğinize altı düğme dikmeyi kabul edecek tek bir terzi bulamayacağınız koşullarda. Bu durumda istediğim elbiselerin dikilmesinden vazgeçmem mi gerekiyor? Hayır, çünkü elbiseler hazır elimizde var. Bununla benim ilgilenmeme izin verin. Yarın uyandığınızda memnun kalacağınız bir şapka, ceket ve pantolon koleksiyonuyla karşılaşacaksınız. ''Sevgili dostum,'' dedi Franz Albert'e, ''otelcimize güvenelim. Bize daha önce gerekli kaynakları sağlayan biri olduğunu kanıtladı. Rahatça yemeğimizi yiyelim ve yemekten sonra Cezayir'de bir İtalyan kızını izlemeye gideriz.'' ''Tamam, Cezayir'de bir İtalyan kızını izlemeye gidelim,'' dedi Albert. ''Ama Üstad Pastrini, yarın istediğimiz elbiseleri giymemizin bizim için çok önemli olduğunu unutmayın.'' Otelci konuklarına son bir kez daha hiç endişelenmemelerini ve dileklerinin yerine getirileceğini belirtti. Ardından Franz ve Albert palyaço kıyafetlerinden kurtulmak için yukarı çıktılar. Albert üzerindekileri çıkartırken menekşe demetini büyük bir özenle bir kenara koydu. Bu demet yarın kendisini tanıtmaya yarayacaktı. İki dost masaya oturdu ama yemek yerken Albert, Üstad Pastrini ile Monte Cristo kontunun aşçılarının becerileri arasındaki hatırı sayılır farka dikkat çekmekten kendini alamadı. Gerçek, Franz'ı konta karşı ihtiyatlı bir tavır sergilemesine rağmen mukayesenin Üstad Pastrini'nin aşçısı lehine olmadığını itiraf etmek zorunda bıraktı. Tatlı yenirken uşak gençlere arabayı hangi saatte istediklerini sordu. Ölçüsüz davranmaktan korkan Franz ve Albert bakıştı. Uşak ne düşündüklerini anladı. Ekselansları, Monte Cristo kontu arabanın gün boyunca sinyorların emirlerine amade olacağı talimatını verdi. Bu yüzden sinyorlar, ölçüsüz davranacaklarından endişe duymadan arabayla gezinebilirler. Bunun üzerine gençler, kontun nezaketinden sonuna dek yararlanmaya karar verdiler ve girdikleri birçok mücadeleden dolayı az da olsa kırışan gündüz kıyafetlerinin yerine gece giysilerini giymeye giderken arabanın koşulması emrini verdiler. Bu önlemi aldıktan sonra Argentina tiyatrosuna gidip kontun locasındaki yerlerini aldılar. Birinci perde sırasında kendi locasına giren Kontes G'nin ilk bakışı dün kontu gördüğü tarafa yöneldi. Franz ve Albert orada, 24 saat önce hakkında Franz'a garip düşüncelerini anlattığı kişinin locasındaydı. Dürbününü büyük bir ısrarla kendisine doğru çevirince, Franz kadının merakını gidermeyi uzun süre geciktirmenin acımasızlık olacağını anladı. Bunun üzerine İtalyan tiyatrolarında izleyicilere tanınan kendi localarını gösteri salonlarına dönüştürme ayrıcalığından yararlanan iki dost, Kontes'e saygılarını sunmak için kendi localarından ayrıldılar.
Onlar locaya girer girmez Kontes Franz'a saygın ziyaretçilere ayrılan koltuğa oturmasını işaret etti. Albert de arka koltuğa yerleşti. ''Neler oluyor?'' dedi Franz yerine ancak yerleşirken. Görünen o ki yeni Lord Ruthven'le tanışmakta hiç gecikmemiş ve onunla mükemmel bir dostluk kurmuşsunuz. ''Sayın Kontes, dediğiniz gibi yakın bir ilişki içinde olmasak da gün boyunca onun nezaketinden yararlandığımızı inkar edemem.''
''Nasıl, gün boyunca mı?''
''İnanın doğrusu bu. Bu sabah kahvaltı davetini kabul ettik. Maskeli eğlence boyunca arabasıyla Korso'da dolaştık. Nihayet bu akşam gösteriyi onun locasından seyretmeye geldik.''
''Demek onu tanıyorsunuz.''
''Hem evet hem hayır.''
''Nasıl yani?''
''Bu uzun bir hikaye.''
''Bana anlatacak mısınız?''
''Sizi çok korkutacak.''
''İşte anlatmanız için bir neden daha.''
''En azından bu hikayenin bir sonuca varmasını bekleyin.''
''Peki, tamamlanmış hikayelerden hoşlanırım. Bu arada onunla nasıl ilişkiye geçtiniz? Sizi kim tanıştırdı?''
''Hiç kimse. Tam tersine o bize kendini tanıttı.''
''Ne zaman?''
''Dün akşam sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra.''
''Kimin aracılığıyla?''
''Ah tanrım, pek de kibar olmayan otelcimiz aracılığıyla.''
''O da sizin gibi Spagna Oteli'nde mi kalıyor?''
''Sadece aynı otelde değil, aynı katta.''
''Adı ne? Hiç kuşkusuz adını biliyorsunuzdur.''
''Tabii ki, Monte Cristo Conte.''
''Bu isim ne ifade ediyor? Bir soylunun ismi değil.''
''Hayır, satın aldığı bir adanın ismi.''
''Kendisi Kont mu?''
''Toskana Kontu.''
''Neyse, onu da diğerleri gibi kabulleneceğiz.'' diye karşılık verdi Venedik'in en eski ailelerinden birine mensup olan Kontes. ''Peki nasıl biri?''
''Bunu Morcerf Vilkontu'na sorun.''
''Duyuyorsunuz Monsieur, size danışmam söyleniyor.'' dedi Kontes.
''Onun hoş bir adam olmadığını söylememiz hiç de kolay olmayacak madam.'' diye yanıtladı Albert. 10 yıllık bir dost bile onun bizim için yaptıklarından fazlasını yapamazdı ve hepsini çok seçkin bir beyefendi olduğunu kanıtlayacak bir lütufkarlık, incelik ve nezaketle yaptı.
''Hadi canım,'' dedi Kontes gülerek. ''Vampirin sadece milyonlarının hoş görünmesini sağlamak ve Monsieur de Rothschild ile karıştırılmaması için Lara'nın yüz ifadesini takınmaya çalışmak isteyen yeni yetme bir zengin olduğunu göreceksiniz. Ya onu gördünüz mü?''
''Kimi?'' diye sordu Franz gülümseyerek.
''Dün akşamki güzel Yunan'ı.''
''Hayır, kuzlasının sesini duyduğumuzdan eminim ama kendisi hiç görünmedi.'' ''Sevgili dostum Franz,'' dedi Albert. ''Kendisi hiç görünmedi demenizin nedeni tamamen bu olayı gizemli kılma isteği. Beyaz damasko asılmış pencerenin altındaki mavi kukulatalı giysinin kime ait olduğunu sanıyorsunuz?''
''Peki ya beyaz damasko asılmış o pencere nerede?'' diye sordu Kontes.
''Ruspoli Sarayı'nda.''
''Demek Kont'un Ruspoli Sarayı'nda 3 penceresi var.''
''Evet, Korso Caddesi'nden geçtiniz mi?''
''Tabii ki.''
''O zaman sarı damasko asılmış 2 pencereyi ve üzerinde kırmızı bir haç bulunan pencereyi fark ettiniz mi? O 3 pencere Kont'a aitti.''
''Şuraya bakın, bu adam o kadar zengin mi? Karnaval zamanında Ruspoli Sarayı'nda, yani Korso'nun en güzel yerinde böyle 3 pencerenin fiyatını biliyor musunuz?''
''200-300 Roma iküsü.''
''Siz ona 2-3 bin deyin.''
''Vay canına.'' ''Adası iyi bir gelir getiriyor mu?'' ''Adası mı? Ada bir metelik gelir getirmiyor.''
''Ama o zaman adayı neden satın almış?''
''Keyfi için.''
''Demek garip bir adam.''
''Aslında bana çok aykırı biri gibi göründü.'' dedi Albert. ''Paris'te yaşasaydı, gösterilerimize sık sık gelseydi, size onun hayatla dalga geçen ya da edebiyatın değerini bilmediği zavallı bir adam olduğunu söylerdim. Gerçekten de bu sabah Didier'e ya da Antonia'ya yaraşır 2-3 saptamada bulundu.'' O sırada içeri bir ziyaretçinin girmesiyle Frans adetlere uyarak yerini yeni gelene bıraktı. Bu durum yer değiştirmenin ötesinde sohbetin gidişatının da değişmesini sağladı. Bir saat sonra iki dost otele dönüyordu. Üstad Pastrini yarın giyecekleri kıyafetlerle şimdiden ilgilenmişti ve onlara bu ustalıklı girişiminden memnun kalacakları sözünü verdi. Gerçekten de ertesi sabah 9'da 9-10 Roma köylü giysisi taşıyan bir terziyle birlikte Frans'ın odasına girdi. İki dost birbirine benzeyen, bedenlerine hemen hemen uyan giysileri seçtiler ve otelcilerine şapkalarının her birine 20'şer metrelik kurdeleler diktirmesini ve kendilerini halktan insanların bayram günlerinde bellerine doladıkları canlı renkli, enlemesine şeritleri olan iki ipek kuşak getirmesini söylediler. Albert yeni giysinin kendisine yakışıp yakışmadığını görmek için acele ediyordu. Üzerinde mavi kadife bir ceket ve pantolon, ipek bir yelek vardı. Ayağına kenarı işlemeli çoraplar ve tokalı ayakkabılar giymişti. Zaten Albert bu göz alıcı giysiden daha iyisini bulamazdı. Ve kemeri zarif belini sardığında, kurdeleler hafifçe yana doğru eğilmiş şapkasından omzuna dalgalar halinde sarktığında, Frans bazı halkalara atfettiğimiz fiziki üstünlükte kostümün önemli bir rol oynadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Eskiden rengarenk uzun elbiseleriyle son derece zarif görünen Türkler, şimdi düğmeli mavi redingotları ve kendilerini kırmızı tıpalı şarap şişesi gibi gösteren Yunan fesleriyle iğrenç bir görüntü sergilemiyorlar mı? Frans aynanın önünde ayakta dururken benzersiz bir memnuniyet ifadesiyle gülümseyen Albert'e iltifatlarını sundu. Monte Cristo kontu içeri girdiğinde işte bu haldeydiler.
"Beyler," dedi. "Keyifli bir dostluk ne kadar hoş olursa olsun, özgürlük ondan daha da hoştur. Size dün bindiğiniz arabanın bugün ve daha sonraki günlerde de hizmetinizde olduğunu söylemeye geldim. Otelcimiz size elimde 3-4 arabam daha olduğunu söylemiş olmalı. Bu yüzden beni kırmayın. Arabayı ister gezinmek, ister işlerinizi halletmek için dilediğiniz gibi kullanın. Konuşacak bir şeyimiz olursa Rus polis arayında buluşacağız."
İki genç ona bir şekilde itiraz etmek isteseler de zaten hoşlarına giden böyle bir öneriyi geri çevirmek için akla uygun neden bulamadılar ve sonunda teklifi kabul ettiler. Monte Cristo kontu her konudan olağanüstü bir akıcılıkla söz ederek yanlarında 15 dakika kadar kaldı. Daha önce de dikkatleri çektiği gibi her ülkenin edebiyatına fazlasıyla hakimdi. Salonun duvarlarına bir göz atan Frans ve Albert onun tablo meraklısı olduğunu anlamışlardı. Laf arasında söylediği birkaç söz onlara bilimlere de yabancı olmadığını kanıtlamıştı. Özellikle kimyaya ilgi duyduğu belli oluyordu. İki dost, konta kendilerini kahvaltıya davet etmesine karşılık olarak kontu yemeğe alıkoymaya yeltenemediler. Muhteşem sofrasına karşı ona Üstad Pastorini'nin vasat menüsünü sunmak kötü bir şaka gibi olacaktı. Bunu konta açıkça söylediklerinde bu inceliklerini takdir ederek karşıladı. Albert, kontun davranışlarından son derece etkilenmişti. Ancak hakkında bildikleri, onun gerçek bir soylu beyefendi olup olmadığını öğrenmesine yetmiyordu. Özellikle arabayı dilediğince kullanma özgürlüğü içini sevinçle dolduruyordu. Güzel köylü kadınlarla ilgili düşünceleri vardı ve dün onları zarif bir arabada gördüğünden bu hususta onlara denk bir konumda olmak hoşuna gidiyordu. Saat 1:30'da iki genç aşağı indi. Arabacı ve uşaklar hayvan derisinden giysilerinin üzerine üniformalarını giymeyi düşünmüşlerdi ve bu görünümleri onlara dünkünden daha gülünç bir hal veriyordu. Bunun üzerine Franz ve Albert onlara iltifatlarını sundular. Albert yakalığında solan menekşe tutamıyla duygusal bir bağ kurmuştu. İlk çan sesiyle birlikte yola koyuldular ve Victoria yolundan geçerek Corso Caddesi'ne doğru ilerlediler. İkinci turda palyaço kadınlarla dolu bir faytondan atılan ve kontun arabasına düşen taze bir menekşe demeti, Albert'in dünkü köylü kadınların kendisi ve dostu gibi kıyafet değiştirdiklerini ve kah tesadüfen kah da içini kıpırdatana benzer bir duyguyla kendileri köylü kılığına girerken köylü kadınların da palyaço kıyafetleri giydiğini fark etmesini sağladı. Albert taze menekşe tutamını eskisinin yerine koysa da solmuş tutamı elinde tutmaya devam etti ve faytonla yeniden karşılaştığında tutamı aşıklara özgü bir ifadeyle dudaklarına götürdü. Bu davranışı sadece menekşeyi kendisine gönderen kadını değil, çılgın arkadaşlarını da keyiflendirmiş gibiydi. O gün de dünkü kadar coşkuluydu. Hatta dikkatli bir gözlemci gürültünün ve neşenin arttığını kolayca fark ederdi. Bir an için pencerede görünen kont, araba sarayın önünden geçerken gözden kaybolmuştu. Albert ile menekşeli palyaço kadın arasındaki gönül okşayıcı yakınlaşmaların gün boyu süreceğine şüphe yoktu. Frans akşam geri döndüğünde kendisine büyükelçilikten gönderilmiş bir mektup aldı. Mektupta ertesi gün Papa Hazretleri tarafından kabul edilme onuruna erişeceği bildiriliyordu. Daha önceleri Roma'ya yaptığı her yolculukta aynı lütfu talep etmiş ve kah dindarlığın, kah da minnet duygusunun etkisiyle talebi kabul edilmişti. Hristiyan dünyasının başkentinden, tüm erdemlerin nadir rastlanan örneğini sunmuş olan Aziz Petrus'un haleflerinden birinin önünde diz çökerek ona saygılarını sunmadan ayrılmak istememişti. Bu nedenle o gün karnavalı düşünmesi söz konusu olamazdı. Çünkü yüceliğini çevreleyen iyi yürekliliğine rağmen 16. Gregorius adlı o soylu ve aziz yaşlı adamın önünde eğilmeye daima derin bir heyecanla dolu bir saygıyla hazırlanırdı. Vatikan'dan çıkan Franz, Corso Caddesi'nden geçmekten bile uzak durarak doğrudan otele geldi. Zihninde maskeli eğlencenin çılgınca neşeleriyle temasa geçmenin dine aykırı bir davranış olarak görüleceği dindarca düşüncelerin hazinesini taşıyordu. 5'i 10 geç Albert geri döndü. Sevincin doruklarındaydı. Palyaço kadın yine köylü kıyafetini giymiş ve Albert'in arabasının yanından geçerken maskesini çıkarmıştı. Çok çekici görünüyordu. Albert, Franz'ın içten iltifatlarını bu övgülere layık olduğunu belli edercesine kabul etti. Söylediğine göre bazı benzersiz nezaket belirtileri dikkate alınırsa meçhul güzel kadın aristokrasinin en üst katmanlarına mensuptu. Ona yarın yazmaya karar verdi. Franz bu sırrını paylaştığı Albert'in kendisine bir şey sormak isteyip de sormakta tereddüt ettiğini fark etti. Önce davranarak onun mutluluğu için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacağını vurguladı. Albert, dostane bir nezaketin gerektirdiği bir süre boyunca onun üstelemesine izin verdi. Nihayet Franz'a, ertesi gün kendisine arabayı bırakarak destek olmasını istediğini itiraf etti. Albert, güzel köylünün maskesini çıkarma lütfunda bulunmasını dostunun yanında olmamasına bağlıyordu. Anlaşılacağı gibi Franz hem kendi merakını gidermesini hem de gururunu okşamasını sağlayacak böyle hoş bir fırsat vadeden bir maceranın ortasında Albert'i engelleyecek kadar bencil değildi. Değerli dostunun boş boğazlığı sayesinde yaşayacağı güzel serüvenlerden en ince ayrıntısına kadar haberdar olacağına son derece emindi. Üstelik 2-3 yıldır İtalya'nın dört bir yanını gezmesine rağmen kendisi böyle bir macera yaşamadığından bu durumlarda işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek hoşuna gitmiyor değildi. Bunun üzerine Albert'e ertesi gün gösteriyi Ruspoli Sarayı'nın pencerelerinden izlemekle yetineceğine söz verdi. Gerçekten de ertesi gün Albert'in pencerenin önünden defalarca geçtiğini gördü. Elinde kuşkusuz aşk mektubunu taşımakla görevlendirdiği kocaman bir buket vardı. Franz kenarlarındaki beyaz kamelyalarla dikkati çeken aynı buketi pembe satenden bir elbise giymiş palyaço kadının elinde gördüğünde bu olasılık gerçeğe dönüştü. Albert bu yüzden akşam bir sevinç değil, tam bir esrime halindeydi. Meçhul güzel kadının kendisine aynı şekilde cevap vereceğinden şüphe duymuyordu. Onun isteklerini önceden sezen Franz, karnaval gürültüsünün kendisini yorduğunu, ertesi günü defterine notlar düşerek geçirmek istediğini söyledi. Zaten Albert de tahmininde yanılmamıştı. Franz, ertesi akşam onun odaya sıçrayarak girdiğini, bir köşesinden tuttuğu bir kağıdı istemsizce salladığını gördü. ''Şimdi söyleyin,'' dedi. ''Yanılmış mıyım?'' ''Cevap verdi mi?'' diye haykırdı Franz. ''İşte okuyun.'' Bu sözler betimlemesi imkansız bir ses tonuyla söylenmişti. Franz aldığı mektubu okudu. Salı akşamı saat 7'de Pontefici yolunun karşısında arabanızdan inin ve elinizden mumunuzu alacak Romalı köylü kadını izleyin. San Giacomo Kilisesi'nin ilk basamağına geldiğinizde sizi tanıyabilmesi için palyaço kıyafetinizin omzuna pembe bir kurdele takın. O zamana kadar beni görmeyeceksiniz. Sabredin ve ağzınızı sıkı tutun. ''Evet, bu konuda ne düşünüyorsunuz sevgili dostum?'' dedi mektubu okumayı bitiren Franz'a. ''Bu yakınlaşmanın çok hoş bir macera niteliğine büründüğünü düşünüyorum.'' ''Ben de öyle düşünüyorum.'' dedi Albert. ''Ve korkarım Bracciano Dükü'nün balosuna yalnız gitmeniz gerekecek.'' Franz ve Albert o sabah ünlü Romalı bankacıdan birer davetiye almıştı. ''Makul davranın sevgili Albert.'' dedi Franz. Tüm aristokrasi Dük'ün evinde toplanacak ve sizin meçhul güzel gerçekten aristokrasiye mensupsa kesinlikle orada olacaktır. Olsun ya da olmasın, hakkındaki düşüncem değişmez. Mektubu okudunuz mu? Evet. İtalya'da mezzosito kadınlarının yetersiz bir eğitim aldığını biliyor musunuz? Burjuvazi öyle adlandırıyordu. Evet, diye yanıtladı Franz. Tamam o zaman, o mektubu yeniden okuyun. Yazıyı inceleyin ve dilinde ya da imlasında kusur bulmaya çalışın. Gerçekten de yazı mükemmel ve imla kusursuzdu. ''Siz Tanrı'nın seçilmiş kulusunuz,'' dedi Franz, mektubu ikinci kez geri verdiği Albert'e. ''Dilediğiniz kadar gülün, istediğiniz kadar alay edin, ben aşığım.'' ''Ah Tanrım, beni korkutuyorsunuz,'' diye haykırdı Franz. ''Ayrıca sadece baloya yalnız gitmekle kalmayıp Floransa'ya da yalnız döneceğimi hissediyorum.'' Doğrusu bu ya, meçhul kadınım güzel olduğu kadar sevimli ise size en azından 6 hafta daha Roma'da kalacağımı söyleyeyim. Roma'ya hayranım, zaten arkeolojiden hep fazlasıyla keyif almışımdır. Tamam, böyle birkaç karşılaşmadan sonra sizi Yazıtlar ve Edebi Eserler Akademisi'nin üyesi olarak görmeyi umuyorum. Kuşkusuz Albert akademideki kürsüsünü hak edeceğini ciddiyetle tartışacaktı ama iki gence yemeğin hazır olduğu bildirildi. Aşk Albert'in iştahını hiç kaçırmamıştı. Bu yüzden tartışmayı yemek sonrasını erteleyerek dostuyla birlikte masaya oturmakta acele etti. Yemekten sonra Monte Cristo kontunun geldiği bildirildi. Gençler iki gündür kontu görmemişti. Üstad Pastorini'nin söylediğine göre bir işi için Civitavecchia'ya çağrılmıştı. Dün akşam yola çıkmış ancak bir saat önce geri dönmüştü. Kont onlara oldukça yakın davrandı. Kah ihtiyatlı davranmasından, kah da koşullar daha önce yeri geldiğinde kederli sözlerinde iki üç kere açığa vurduğu, içindeki çatışmalı duyguları tetiklemediğinden neredeyse herkes gibi görünüyordu. Bu adam Franz için gerçek bir muammaydı. Kont'un genç yolcunun kendisini tanıdığından kuşku duymaması mümkün değildi. Yine de yeniden karşılaştıklarından beri ağzından onunla daha önce karşılaştıklarını hatırlatacak tek bir söz çıkmamıştı. İlk görüşmelerini ima etmeyi ne kadar isterse istesin, kendisinin ve dostunun her isteğini yerine getiren bir adamın keyfini kaçırma endişesi Franz'ın kendine hakim olmasını sağlıyordu. Bu yüzden Kont gibi ihtiyatlı davranmaya devam etti. Kont iki dostun Arjantina tiyatrosunda bir loca ayırtmak istediklerini ve onlara bütün locaların dolu olduğunun söylendiğini öğrenmişti. Bu yüzden ziyaretinin görünürdeki nedeni olarak en azından locasının anahtarını getirmişti. Franz ve Albert onu gösteriyi izlemekten mahrum etme endişelerini ileri sürerek biraz güçlük çıkarsalar da Kont onlara o akşam Palli tiyatrosuna gideceğini, bu durumdan yararlanmak istemezlerse Arjantina tiyatrosundaki locasının boş kalacağını söyledi. Bu teminat iki dostun teklifi kabul etmeye karar vermelerini sağladı. Franz, Kont'un ilk gördüğünde çok etkilendiği solgunluğuna yavaş yavaş alışmaya başlamıştı. Solgunluğu tek kusuru ya da temel niteliği olan sert ifadeli yüzünün güzelliğinin hakkını vermekten kendini alamıyordu. Franz, Kont'un kasvetli yüzünü gerçek bir Byron kahramanınki gibi, sadece Manfred'in omuzları üzerinde ya da Lara'nın kenarsız şapkası altında görüyor diyemesek de tasavvur ediyordu. Alnındaki o kırışıklık, kederli bir düşüncenin hiç durmadan zihninde dolaştığını belli ediyor, alev alev parlayan gözleri, ruhların en derin katmanlarında olup bitenleri okuyordu. Kibirli ve alaycı dudakları, ağzından çıkan sözlere, kendisini dinleyenlerin hafızalarının derinlerine kazınan o özel niteliği kazandırıyordu. Kont genç değildi, en az 40 yaşında vardı. Yine de kendini, karşılaştığı gençler üzerinde hakimiyet kuracak kadar iyi yetiştirdiği kolayca anlaşılıyordu. Gerçekten de İngiliz şairin fantastik kahramanlarına benzerliği de Kont'u büyüleme yetisine sahip biri gibi gösteriyordu. Albert sürekli kendisinin ve Franz'ın böyle bir adamla karşılaşma mutluluğuna erişmesinden söz ediyordu. Franz onun kadar coşkulu değildi. Yine de üstün insanların etraflarını çevreleyenler üzerindeki etkisini hissediyordu. Kont'un 2-3 kez dile getirdiği Paris'e gitme planını düşünüyor, alışılmadık kişiliği, anlamlı yüzü ve olağanüstü servetiyle orada büyük bir etki uyandıracağından kuşku duymuyordu. Bununla birlikte o geldiğinde Paris'te olmak istemiyordu. Akşam İtalyan tiyatrolarında adet olduğu gibi şarkıcıları dinlemekle değil, locaları ziyaret etmekle ve sohbetlerle geçti. Kontes G. konuyu konta getirmek istediğinde Franz ona anlatacağı çok yeni bir gelişme olduğunu söyledi ve Albert'in takındığı yapmacık mütevazı tavırlara rağmen 2-3 gündür iki dostun zihinlerini meşgul eden büyük olaydan söz etti. En azından gelip geçenlerin anlattıklarına göre bu tür aşk oyunlarına İtalya'da nadir rastlanmadığından anlatılanlara inanan Kontes, böylesine memnun edici bir son vaat eden bir maceraya atıldığı için Albert'i kutladı. Bütün Roma'nın davetli olduğu Barakiano Dükü'nün verdiği baloda görüşmek üzere birbirlerinden ayrıldılar. Buketi alan kadın sözünü tuttu. Ne ertesi gün ne de daha sonraki gün ortalıkta gözüktü. Nihayet karnavalın son ve en gürültülü salı günü geldi. Salı günü tiyatrolar saat 10'da açılır çünkü 8'den sonra perhize girilir. Salı günü zaman, para ya da şevk yoksunluğundan daha önceki kutlamalarda yer alamayan herkes o görkemli şenliğe katılır, kendini sefahat alemine kaptırır ve genel hareketliliğe ve gürültüye kendi hareketliliği ve gürültüsüyle eşlik eder. Franz ve Albert saat 2'den 5'e kadar tek bir aksilik, tartışma, kavga, dövüş çıkarmayan bu ürkütücü kalabalığın ortasında karşı yönden gelen konvoydaki arabalarla, atların ayaklarının dibinden, arabaların tekerleklerinin kenarından geçen yayalarla konfeti savaşı yaparak konvoyu izledi. İtalyanlar bu konuda başı çeken bir halktır. Bayram onlar için gerçekten bayramdır. İtalya'da 5-6 yıl kalan bu hikayenin yazarı, bizimkiler için her zaman bir tartışma nedeni olan bu olaylardan hiçbirinin bir şenliğin keyfini kaçırdığına asla rastlamamıştır. Albert, palyaço kılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Omuzunda uçları baldırlarına kadar inen pembe bir kurdele düğümü vardı. Franz, kendisiyle dostunun hiçbir şekilde karşılaştırılmaması için Roma köylüsü kıyafetini giymeye devam ediyordu. Saatler ilerledikçe uğultu daha da artıyordu. Tüm bu kaldırımlarda, arabalarda, pencerelerde, sessiz kalan tek bir ağız, aylaklık eden tek bir kol yoktu. Bu gerçekten de çığlıkların gök gürültüsünden ve badem şekerlerinin, buketlerin, yumurtaların, portakalların, çiçeklerin sağanağından oluşan insana özgü bir fırtınaydı. Saat 3'te Popolo Meydanı'nda ve Venedik Sarayı'nda kuru sık ateşlenen ve bu korkunç uğultuyu güçlükle delip geçen top sesleri yarışların başlayacağına haber veriyordu. Yarışlar da Makoliler gibi karnavalın son gününün özel olaylarındandı. Top seslerinin duyulması üzerine konvoy sıralarından hemen dağılan arabalar bulundukları yerin en yakınındaki yan sokaklara sığındılar. Zaten tüm bu hareketlilik şaşılacak bir beceriyle polisin kimseye nereye gitmesi ya da hangi yolu izlemesi gerektiğini söylemesine lüzum kalmaksızın yaşanıyordu. Yayaların saray duvarlarına yaslanmasının ardından atların ve kılıç kınlarının muhteşem gürültüsü duyuldu. Yan yana sıralanmış 15 askerlik bir jandarma mangası 4 nala ilerliyor ve berberilere yol açmak için Korso Caddesi'ni enlemesine kat ediyordu. Manga, Venedik Sarayı'nın önüne ulaştığında bir başka topun yankılanması caddenin boşaldığını bildirdi. Neredeyse aynı anda, olağanüstü, alışılmadık, genel bir yaygaranın ortasında 300 bin kişinin uğultusuyla ve sırtlarına indirilen demir gibi yumruklarla uyarılan 7-8 atın gölgesinin geçtiği görüldü. Ardından San Angelo Kalesi'nden gelen 3 pare top atışı 3 numaralı atın kazandığını haber verdi. Bu çan sesleri dışında bir işarete gerek kalmadan harekete geçen arabalar, Korso'ya doğru geri dönerken sokaklardan bir an önü kesilen ve ardından hep birlikte besledikleri o ırmağın yatağına hızla sel gibi boşaldılar. Ve devasa insan dalgası iki granit kıyı arasındaki taşkınlığını her zamankinden daha hızla sürdürdü. Ancak bu kalabalığa yeni bir gürültü ve hareketlilik unsuru daha katılmıştı. Mokoli satıcıları sahneye giriyordu. Mokoli ya da Mokoletti, büyüklükleri paskalya mumundan, mahzenleri aydınlatan boğumlu, ince uzun mumlara kadar değişen ve Roma karnavalını sonlandıran büyük sahnenin aktörlerinde iki karşıt düşünce uyandıran mumlardır. 1. Kendi Mokolettosunun sönmemesi için çabalamak, 2. Başkalarının Mokolettosunu söndürmeye çabalamak. Yaşam da Mokoletto gibidir. İnsan henüz onu bir nesilden diğerine aktarmanın yolunu bulamamıştır ve bu yol Tanrı'ya bağlıdır. Ama yaşamı ortadan kaldırmanın binlerce yolunu keşfetmiştir. Doğrusu bu ya, bu ulvi işlem için şeytan ona biraz da olsa yardım etmiştir. Mokoletto herhangi bir ışık kaynağına yaklaştırılarak yanar. Ama kocaman körükler, sapları upuzun mum söndürücü küllahlar, devasa yelpazeler de dahil olmak üzere Mokolettoları söndürmek için icat edilen binlerce yöntemi kim tasvir edebilir? Franz, Albert ve tüm kalabalık Mokoletto satın almaya koştu. Hava hızla kararıyordu ve binlerce satıcının tiz sesleriyle tekrarladığı Makoli haykırışlarının ortasında kalabalığın üzerinde şimdiden 2-3 yıldız ışıldamaya başlamıştı. Bu adeta bir işaretti. 10 dakika sonra Venedik Sarayı'ndan Popolo Meydanı'na doğru inen ve Popolo Meydanı'ndan yeniden Venedik Sarayı'na doğru çıkan 50 bin ışık parıldıyordu. Adeta bir alev şöleniydi. Bu manzarayı görmeyenler bu şenlik hakkında bir fikir yürütemez. Gökyüzünden kopup gelen ve yeryüzündeki çılgınca bir dansa katılan bütün yıldızları gözünüzde canlandırın. Her şeye insan kulağının daha önce dünyanın geri kalan bölgelerinde hiç duymadığı çığlıklar eşlik ediyordu. Özellikle bu anda toplumsal katmanlar arasında hiçbir ayrım yoktu. Hamal prensle, prens Trastevereli ile, Trastevereli burjuva ile iç içedir. Herkes mumlara soluğunu üfler, mumları söndürmeye, yeniden yakmaya çalışır. O anda yaşlı Aylos ortaya çıksa, Makalü tanrısı ve Akulyo ise tahtın veliahtı ilan edilirdi. Alevler saçan bu çılgınca yarış yaklaşık 2 saat sürdü. Korso Caddesi gündüz gibi aydınlanmıştı. Üçüncü, dördüncü kattaki seyircilerin yüz hatları ayırt edilebiliyordu. Albert'in 5 dakikada bir baktığı saati sonunda 7'yi gösterdi. İki dost tam da Pontefici yolunun karşısına gelmişti. Albert elindeki Macoletto ile arabadan atladı. 2-3 maskeli mumunu söndürmek ya da elinden almak için ona yaklaştı. Ama usta bir boksör olan Albert onları peş peşe 10 adım ötede yere serip San Giacomo Kilisesi'ne doğru yürümeye devam etti. Basamaklar meraklılarla ve birbirlerinin elinden mum almak için dövüşen maskelilerle doluydu. Albert'i bakışlarıyla izleyen Franz, onun ilk basamağı adımını attığını gördü. Ardından neredeyse hemen o anda buketi alan köylü kadının o bilindik kıyafetini giymiş bir maskeli kolunu uzattı ve bu kez Albert'in direnişiyle karşılaşmadan Macoletto'yu aldı. Franz konuştuklarını duyamayacak kadar uzaktaydı ama hiç kuşkusuz konuşmalarında düşmanca bir ifade yoktu. Çünkü Albert ve köylü kadının kol kola girerek uzaklaştıklarını gördü. Kalabalığın ortasında bir süre daha onları izledi ama Macello yolunda ikisi de gözden kayboldu. Aniden karnavalın sona erdiğini bildiren çan sesi yankılandı ve aynı anda tüm Macolettolar sihirli bir değnek değmişçesine söndü. Adeta tek ve çok şiddetli bir esinti her şeyi yok etmişti. Franz kendini çok derin bir karanlıkta buldu. Aynı şekilde sanki ışıkları söndüren güçlü esinti gürültüyü de beraberinde götürmüş gibi çığlıklar da kesildi. Artık maskelileri evlerine götüren arabaların gürültüsünden başka bir şey duyulmuyor, sadece pencerelerin ardından yansıyan seyrek ışıklar görülüyordu. Karnaval bitmişti.